Ayrım 3.
Sayfa 30. Oradan ekmek, tereyağı, peynir ve elma aldılar. Kış stokunun son kalıntıları. Buruş buruş ama sağlam ve tatlıydı elmalar. Ayrıca bir matara yeni doldurulmuş bira, tahta tabaklar ve kupalar da aldılar. Bunların hepsini bir sepete koyup tekrar güneşe çıktılar. Beregond Pippin'i dışarı doğru çıkıntı yapan küçük burcun doğu ucunda, surlarında pervazın altında oturma yeri bulunan bir yere götürdü. Buradan dünyanın üzerindeki sabaha bakabiliyorlardı. Yiyip içtiler, bir Gondor ve Gondor'un gelenekleri ve görenekleri hakkında, bir şair ve Pippin'in görmüş olduğu diğer garip diyarlar hakkında konuşuyorlardı. Ve onlar konuştukça Beregond'un hayreti bir kat daha artıyor ve oturduğu yerden kısa bacaklarını sallayıp duran ya da mazgaldan aşağıdaki topraklara bakmak için oturduğu yere parmaklarının ucuyla basan bu hobbite daha da büyüyen bir hayranlıkla bakıyordu. ''Açık konuşacağım efendi Peregrin'' dedi Beregond. ''Bize bir çocuk gibi görünüyorsun. 9 yaz geçirmiş bir oğlan çocuğu gibi aşağı yukarı. Ama yine de bizim aksakallı adamlarımızın çok azının bildiği tehlikelerle baş etmiş harikalar görmüşsün. Hükümdarımızın kendisine söylediklerine göre eskiden adet olduğu gibi soylu bir hizmetkar seçmesini bir kapris zannetmiştim. Fakat şimdi öyle olmadığını anlıyorum. O yüzden aptallığımı bağışlamanı isterim.'' ''Bağışlıyorum.'' dedi Pippin. ''Gerçi çok da yanılmış sayılmazsın. Ben kendi halkım arasında da bir delikanlı sayılırım ve yaşımı alıncaya kadar daha bir 3 sene geçmesi gerekecek. Şair da söyledikleri gibi ama beni takma kafana. Gel sen de bak ve bana neler görebileceğimi söyle.'' Güneş tırmanıyordu ve aşağıdaki vadide ve sisler kalkmaya başlamıştı. Son sisler de tam tepelerinden, doğudan sertleşmeye başlayarak esen ve hisarın bayraklarını ve ak sancaklarını dalgalandırıp çekiştiren yelle taşınan beyaz bulut huzmeleri halinde yüzerek uzaklaşıyordu. Uzakta vadinin dibinde, göz aşımı 5 fersah kadar uzakta, ulu nehirin kurşuni rengiyle pırıl pırıl kuzeybatıdan gelişi, sonra gerisinde 50 fersah uzakta denizin bulunduğu bir pus ve titrek bir ışık içinde kayboluncaya kadar tekrar güneye ve batıya doğru savruluşu görünebiliyordu artık. Pippin birbirine yakın çiftlik evleri, küçük duvarları, çiftlik ambarları, ahırları ile önünde uzanan bütün Pelennor'u görebiliyordu. Ama hiçbir yerde ne büyük baş ne de başka bir cins hayvan göremiyordu. Yeşil tarlaları bir sürü yol iz geçiyordu ve burada epey bir hareket vardı. Sıra halinde büyük cümle kapısına doğru ilerleyen yük arabaları, kapıdan geçip giden yük arabaları. Arada bir atlının biri atını sürüp geliyor, atın sırtından atlayıp aceleyle şehire giriyordu. Fakat trafiğin çoğu ana yoldan dışarı doğru akıyordu. Ana yolda güneye dönüyor, sonra nehirden daha keskin bir viraj alıyor, tepelerin eteklerini yalayarak gözden kayboluyordu. Yol genişti ve çok iyi döşenmişti. Doğu kenarında atlılar için geniş ve yeşil bir şerit, bunun gerisinde de bir sur vardı. Atlara ayrılmış yolda atlar 4 nala bir ileri bir geri gidip duruyorlardı. Ama yol güneye giden üstleri örtülü büyük yük arabalarıyla tıkanmış gibiydi. Fakat kısa bir süre sonra Pippin her şeyin gayet iyi ayarlanmış olduğunu gördü. Yük arabaları 3 sıra halinde ilerliyordu. Atlarla çekilen bir sıra daha hızlı, öküzlerin çektiği rengarenk zarif haşaları olan büyük yük arabaları daha yavaş ilerliyordu. Yolun en batı kenarında ise adamların zahmetle yürüttüğü bir sürü küçük el arabası vardı. ''Bu Turnladen ve Lozarnak vadilerine ve dağ köylerine, oradan da Lebendin'e giden yol.'' dedi Beregond. ''Gitmesi gereken yaşlı çocuk ve kadınları korunaklı bir yere taşıyan son yük arabaları da gidiyor işte. Hepsinin öğleden önce cümle kapısından geçmesi, yolunda 1 fersah mesafeye kadar boşaltılması gerekiyor. Emir böyleydi, bu üzücü bir gereklilik. İçini çekti. Belki de ayrılanların çok azı bir daha buluşabilecek. Üstelik bu şehirde her zaman çok az çocuk olmuştur. Fakat artık hiç kalmadı. Ayrılmayı kabul etmeyen ve yapacak bir şeyler bulabilen birkaç genç delikanlıdan başka. Benim oğlum da onlardan biri.'' Bir süre sessiz kaldılar. Pippin sabırsızlıkla doğuya bakıp duruyordu. Sanki her an binlerce orkun tarlalar üzerine yağmaya başlayacağını beklermiş gibi. ''Orada ne görebilirim?'' diye sordu. Anduin'in büyük dönemecinin tam ortasını işaret ederek. ''Orası başka bir şehir midir, nedir?'' ''Bir şehirdi.'' dedi Beregond. ''Gondor'un başkentiydi. Burası da sadece orasının kalesiydi. Orası düşmanlarımızın yıllarca önce ele geçirip yaktığı Anduin'in her iki yakasına kurulmuş olan Osgiliath harabeleri. Yine de Denethor'un gençlik yıllarında orasını geri almıştık. Oturmak için değil, bir ileri karakol bulundurmak ve kuvvetlerimizin geçmesi için köprü kurmak amacıyla. Sonra lanetli süvariler Minas Morgul'dan çıka geldi.'' ''Kara süvariler mi?'' dedi Pippin gözlerini açarak, gözleri eski korkunun yeniden uyanmasıyla büyümüş ve kararmıştı. ''Evet, karaydılar.'' dedi Beregond. ''Görüyorum ki sen de onlar hakkında bir şeyler biliyorsun. Gerçi hikayelerinde onlar hakkında hiçbir şey anlatmadın ama.'' Onları biliyorum dedi Pippin yavaşça ama onlardan şimdi bu kadar yakındayken söz etmem. Birdenbire susarak gözlerini nehirin yukarısına kaldırdı ve ona bütün görebildiği sadece engin ve tehditkar bir gölgeymiş gibi geldi. Belki de gördüğü aralarındaki yaklaşık 20 fersahlık puslu hava yüzünden sivri tepeleri yuvarlanmış gibi duran görüş alanının sınırındaki dağlardı. Belki de sadece buluttan bir duvardı ve bunun da gerisinde daha derin bir karanlık vardı. Fakat seyrettikçe sanki bu karanlık yavaş yavaş güneşin alanını boğmak için daha da büyüyüp yoğunlaşıyor gibi geldi ona. Mordor'a bu kadar yakınken mi dedi Beregond yavaşça. Evet işte orada çok nadiren alırız adını ağzımıza ama her zaman o gölgenin görüntüsü önünde yaşadık. Bazen daha solgun ve daha uzak durur, bazen daha yakın ve daha koyu. Artık büyüyor ve koyulaşıyor, o yüzden de bizim de korkumuz ve endişemiz artıyor. Lanetli süvariler bir yıldan daha kısa bir süre önce geçitleri ele geçirdiler ve en iyi adamlarımızın birçoğu öldürüldü. Sonunda düşmanı batı kıyılarından geri süren Boromir olmuştu. Osgiliath'ın beri yakası hala elimizde, kısa bir süredir. Fakat artık oraya yeni bir saldırı yapılmasını bekliyoruz. Belki de gelmekte olan savaşın en önemli saldırısı. Ne zaman dedi Pippin, bir tahminin var mı? Çünkü dün gece işaret kulelerini ve ulakları gördüm. Gandalf bunun savaşın başladığının bir işareti olduğunu söyledi. Aşırı derecede acele ediyordu fakat şimdi her şey yeniden yavaşlamış gibi. Bunun nedeni artık her şeyin hazır olması dedi Beregond. Bu dalmadan önce alınan son derin nefes. Ama neden dün gece işaret kuleleri yakılmıştı? Kuşatma altına alındıktan sonra yardım çağrısı yapmak için çok geç kalınmış olur diye cevap verdi Beregond. Ama hükümdarın ve komutanların niyetlerini bilmiyorum. Bir sürü haber alma yolları vardır onların. Üstelik hükümdar Denethor başka adamlara benzemez. O uzakları görebilir. Kimileri onun geceleri kuledeki yüksek tavanlı odada tek başına oturduğunu, düşüncesini bir o yana bir bu yana çevirdiğini ve her nasılsa geleceği de okuyabildiğini söylüyor. Hatta zaman zaman düşmanın bile aklına girip onunla boğuşarak aklını araştırabiliyormuş. Zaten o yüzden yaşlanmış, zamanından önce yıpranmış. Fakat her neyse efendim Faramir ülke dışında tehlikeli bir görevle nehirin öbür tarafında bazı haberler göndermiş olabilir. Ama işaret kulelerinin tutuşturulmasına neyin sebep olduğunu bana soracak olursan bence bu dün Lebendin'den gelen haber yüzündendi. Güneydeki Umbarlı korsanlar tarafından yollanmış büyük bir filo Anduin'in ağzına doğru yaklaşıyormuş. Uzun zamandır Gondor'un kudretinden korkmuyorlar. Düşmanla ittifak yapmışlardı. Şimdi de onun amacına hizmet etmek için ağır bir darbe indiriyorlar. Çünkü bu saldırı yiğit ve kalabalık halkları olan Lebendin ve Belfalas'tan beklediğimiz yardımın çoğunu uzaklaştıracak. O sebeple aklımız daha çok Rohan'a doğru meylediyor. Bize getirdiğiniz bu zafer haberiyle daha bir memnun oluyoruz. Ama yine de duraksayarak ayağa kalktı, etrafına kuzeye, doğuya ve güneye baktı. Isengard'lı olanlar büyük bir ağa tutulduğumuz, bir komplo içine düşürüldüğümüz konusunda bizi uyarmalı. Bu artık kaleler için çekişme, Itilien'den veya Anorien'den çıkıp akınlar düzenleme, pusu kurma, çapulculuk yapma değil. Bu uzun süredir planlanan büyük bir savaş. Biz ise gururumuz her ne derse desin bu savaştaki bir parçayız sadece. Bildirildiğine göre İç Deniz'in gerisinde uzak doğuda bazı hareketler varmış. Sonra kuzeyde Kuyut Ormanı'nda ve gerisinde, güneyde Harad'da, şimdi de bütün diyarlar bir sınav verecek. Ya ayakta kalacak ya çökecek, gölge altında. Yine de Efendi Peregrin, şu şeref bize ait. Karanlıklar Efendisi'nin ana nefretinin asıl yükünü biz taşıyoruz. Çünkü bu nefret zamanının derinliklerinden ve denizin dibinden çıkıp geliyor. Balyoz en güçlü buraya inecek. Ve o yüzden Mithrandir buraya böylesine büyük bir hızla geldi. Çünkü eğer her şey çökerse kim dayanabilir? Efendi Peregrin, siz dayanabileceğimize dair bir umut besliyor musunuz? Pippin cevap vermedi. Koca surlara, kulelere, cesur sancaklara, yüce gökteki güneşe ve sonra doğuda toplanmakta olan karanlığa baktı. O gölgenin uzun parmaklarını düşündü. Ormanlarda ve dağlardaki orkları, Isengard'ın ihanetini, kem gözüm kuşlarını, şairin yollarında bile dolaşan kara süvarileri ve kanatlı dehşeti, Nazgûl'ü düşündü. Titredi, umudu küçülmüştü sanki ve tam o anda bir an için güneş göz kırparak karardı, sanki kara bir kanat önünden geçmiş gibi. Neredeyse işitme sınırlarının gerisinde, gökte, yukarılarda, çok uzaklarda bir çığlık duyar gibi oldu Pippin. Belli belirsiz ama yürek parçalayıcı, zalim ve soğuk, rengi atarak surun kenarına büzüştü. ''Neydi o?'' diye sordu Beregond. ''Sen de bir şey hissettin mi?'' ''Evet'' diye mırıldandı Pippin. ''Bu bizim düşüşümüzün işareti, kıyametin gölgesi, havada bir lanetli süvari.'' ''Evet, kıyametin gölgesi'' dedi Beregond. ''Korkarım Minas Tirith düşecek, gece yaklaşıyor. Sanki kanımdaki sıcaklık bile çekildi.'' Bir süre ikisi de boyunları bükük oturdular ve hiç konuşmadılar. Sonra Pippin aniden başını kaldırarak güneşin hala parlamakta olduğunu ve sancakların hala dalgalandığını gördü. Şöyle bir silkindi, geçti dedi. Hayır, gönlüm henüz ümitsizliğe düşmeyecek. Gandalf düşmüştü ama geri döndü ve bizimle birlikte artık ayakta durabiliriz. Tek ayağımız üzerinde kalsak, hatta dizlerimiz üzerinde düşsek bile. Doğru dedin diye bağırdı Beregond, ayağa kalkıp bir ileri bir geri büyük adımlarla yürürken. Hayır, zamanla her şeyin kesin bir sonu olacak belki ama Gondor henüz yok olmayacak. Surlar önlerine leşleriyle bir duvar ören pervasız düşmanlar tarafından alınsa bile. Hala başka istihkamlarımız, dağlara açılan gizli yollarımız var. Umut ve hatıra çimenlerin yeşil kalacağı gizli bir vadide yaşamaya devam edecektir. Ne olacaksa olsun, iyi veya kötü, her şeyin olup bitmesini istiyorum artık dedi Pippin. Benim savaşçılıkla hiç ilgim yoktur ve çarpışma düşüncesinden dahi hoşlanmıyorum. Fakat kaçamayacağım bir çarpışmanın kıyısında olmak her şeyden kötü. Daha şimdiden ama uzun bir güne benziyor. Eğer durup seyretmek, hiçbir hamlede bulunmamak, ilk saldırıyı yapmamak zorunda olmasaydık daha memnun olacaktım. Bence Gandalf olmasaydı Rohan'da bir saldırı da olmazdı. Ah, işte orada birçok kişinin yarasına parmak basmış oldun dedi Beregond. Fakat Faramir dönünce her şey değişebilir. O cesurdur. Birçoğunun tahmininden çok daha cesur. Çünkü bugünlerde insanlar bir komutanın onun gibi hem akıllı ve irfan yazıları ve şarkılar konusunda bilgili, hem de savaş alanlarında çetin ve hızlı kararlar veren biri olabileceğine inanmıyor. Ama Faramir öyle biri. Boromir kadar pervasız ve sabırsız değil ama azimkarlığı da ondan aşağı değildir. Yine de ne yapabilir ki? Oranın öte taraftaki diyarın dağlarına saldıramayız ki. Ulaşabildiğimiz mesafe kısaldı. Düşman bu mesafe içine girmedikçe vuramıyoruz. Sonra elimizin de ağır olması gerekir. Kılıcının kabzasına vurdu. Pippin ona baktı. Uzun boylu, mağrur soyluydu. O ülkede gördüğü bütün insanlar gibi. Ve çatışmayı düşünürken gözlerinde bir parıltı vardı. Heyhat, kendi elim bana bile tüy gibi hafif geliyor diye düşündü ama bir şey söylemedi. Bir piyon mu demişti Gandalf, belki de ama yanlış bir satranç tahtasında. Böylece güneş tam tepeye yükselinceye kadar konuştular derken aniden öğle çanları çaldı. Hisar'da bir harekettir başladı çünkü nöbetçiler hariç herkes yemeğe gidiyordu. Benimle gelecek misin dedi Beregond, bugünlük benim kümeye katılabilirsin. Senin hangi bölüğe atanacağını bilmiyorum. Belki de hükümdarımız seni kendi emrinde tutabilir ama seni hoşnutlukla karşılarlar. Üstelik hala vakit varken ne kadar çok adamla tanışırsan o kadar iyi. Seve seve gelirim dedi Pippin. Çok yalnızım doğruyu söylemek gerekirse. En iyi dostumu geride Rohan'da bıraktım. Konuşacak veya şakalaşacak kimsem yoktu. Belki de sizin bölüğe katılabilirim gerçekten de. Ne dersin? Sen bir komutan mısın? Eğer öyleyse beni alır mısın ya da benim için konuşur musun? Hayır hayır diye güldü Beregond. Ben komutan falan değilim. Benim ne rütbem ne de kumandanlığım var. Sadece Hisar'ın 3. bölüğünde askerim. Yine de Efendi Peregrin Gondor Kulesi muhafızlarından olmak şehirde itibar edilen bir şeydir ve böyle adamlar ülkede bir onura sahiptirler. O halde bu beni aşar dedi Pippin. Beni odamıza geri götür. Eğer Gandalf orada değilse senin arzu ettiğin yere gelirim konuğun olarak. Gandalf misafirhanede değildi, haber de yollamamıştı. Böylece Pippin Beregond ile giderek 3. bölüğün adamlarına tanıtıldı. Pippin'in gelişi öyle bir memnuniyet havası yaratmıştı ki Beregond da bundan payını aldı. Daha şimdiden Hisar'da Mitrandir'in yol arkadaşı ve onun hükümdar ile yaptığı uzun görüşme epey konuşulmuştu. Söylentilerde bir buçukluk prensinin Kuzey Gondor'a 5000 kılıç ile ittifak teklif etmek için gelmiş olduğu anlatılıyordu. Bazıları da süvariler Rohan'dan geldiklerinde yanlarında küçük de olsa yiğit bir savaşçı buçukluk getireceklerini söylüyorlardı. Pippin gönülsüzce bu umut dolu hikayeyi bozsa bile kendisine verilen yeni rütbeden kurtulamıyordu. Adamlar Boromir ile arkadaşlık etmiş, hükümdar Denethor tarafından onurlandırılmış birine bunu yakıştırıyordu. Kendi aralarına katıldığı için ona teşekkür ediyorlar, dış ülkelerle ilgili anlattığı hikayelerle sözlerini can kulağıyla dinliyorlar ve dilediğinden fazla yiyecek ile bira veriyorlardı. Gerçekten de Pippin'in tek sıkıntısı Gandalf'ın öğütü doğrultusunda dikkatli olmak ve hobbitlerin arkadaşları arasındayken yaptıkları gibi ağzına geleni söylememekti. Bir süre sonra Beregond ayağa kalktı. Şimdilik hoşça kal dedi. Gün kavuşuncaya kadar işim var. Buradaki herkes gibi sanırım. Ama eğer kendini yalnız hissediyorsan belki şehri gezerken yanına neşeli bir rehber istersin. Oğlum seve seve seninle gezer. İyi bir oğlandır diyebilirim. Eğer istersen en son daireye giderek Rath Cellardine'deki yani Lambaustaları Caddesi'ndeki eski konuk evinin yerini sor. Onu orada şehirde kalan diğer delikanlılarla birlikte bulabilirsin. Kapanmadan önce büyük cümle kapısında görmeye değer şeyler olabilir. Dışarı çıktı ve kısa bir süre sonra diğerleri de onu takip etti. Gün biraz puslanmaya başlasa da hala güzeldi ve ne kadar güneyde olsalar da Mart için sıcak bir gündü. Pippin'e uyku bastırdı ama odaları kasvetli göründü gözüne. Aşağıya inip şehri keşfetmeye karar verdi. Gölge yeleğe saklamış olduğu birkaç lokmayı yanına aldı, at lokmaları memnuniyetle kabul etti. Aslında göründüğü kadarıyla pek bir eksiği yoktu. Sonra dönen yollardan aşağıya indi. O geçtikçe insanlar ona uzun uzun bakıyorlardı. Yüzüne karşı ciddi bir biçimde kibar davranıyor, Gondor usulünce ellerini göğüslerinde kavuşturup başlarını eğerek selam veriyorlardı. Fakat arkasından bir sürü ses duyuyordu Pippin. Dışarıda olanların içeridekileri çıkıp buçukluk prensini, Mithrandir'in yol arkadaşını görmeye çağırmaları gibi. Birçoğu ortak lisandan başka bir dil kullanıyordu. Fakat kısa bir süre sonra en azından Ernil-i Ferenniyat ile neyi kastettikleri anlaması uzun sürmedi. Şehirde ününün kendisinden önce gittiğini anlamış oldu. Sonunda kemerli caddeler ve birçok zarif dar sokaktan geçerek en alttaki en geniş daireye vardı. Burada büyük cümle kapısına doğru uzanan geniş bir yol olan Lamba Ustaları Caddesi'ne yönlendirildi. Burada eski konuk evini buldu. Kurşuni renkli yıpranmış taştan bina, aralarında dar bir çimenlik olan iki kanat halinde caddeden geriye doğru uzanıyordu. En arkada önünde boydan boya sütunlu bir sundurma ve çimlere inen birkaç basamak bulunan bir sürü pencereli bir ev vardı. Oğlan çocukları sütunlar arasında oynuyordu. Pippin Minas Tirith'te ilk defa çocuk görüyordu. Seyretmek için durdu. Bu arada çocuklardan biri onu gördü ve bağırarak çimler üzerinden fırlayıp peşinde birçok çocukla sokağa çıktı. Pippin'in önünde onu tepeden tırnağa süzerek durdu. ''Selamlar'' dedi oğlan. ''Nereden geliyorsun? Sen şehirde yabancısın.'' ''Öyleydim'' dedi Pippin. ''Fakat artık Gondorlu bir adam olduğumu söylüyorlar.'' ''Hadi canım'' dedi oğlan. ''O zaman biz de adam sayılırız. Kaç yaşındasın sen? İsmin ne?'' ''Ben artık 10 yaşındayım. Yakında da 5 ayak uzunluğunda olacağım. Senden daha uzun boyluyum. Hem benim babam muhafız. En uzun boylu muhafızlardan biri. Senin baban neci?'' ''Önce hangi soruya cevap vereyim?'' dedi Pippin. ''Babam Shire'da. Tıkış kazası yakınlarındaki Zerre Kuyu çevresindeki topraklarda çiftçilik yapar. Ben hemen hemen 29 yaşındayım. Yani bu noktada seni geçiyorum. Ama boyum sadece 4 ayak ve daha fazla büyüyeceğim de yok, enlemesine hariç.'' 29 dedi oğlanı sıkçalarak, sen bayağı büyükmüşsün ya. Amcam Iorlas kadar büyük. Yine de diye ekledi umutla, bahse girerim ki seni tepe aşağı çevirebilir veya tuş edebilirim. Belki yapabilirsin eğer izin verirsem dedi Pippin gülerek. Belki ben de aynını sana yapabilirim. Ülkemde bir iki güreş numarasını iyi biliriz. Haberin olsun, kendi halkım için normalden daha iri ve güçlü sayılırım. Şimdiye kadar da kimsenin beni tepe aşağı çevirmesine izin vermedim. Eğer bunun sınanması gerekiyorsa ve hiçbir kaçış yolu yoksa seni öldürmek zorunda bile kalabilirim. Çünkü büyüdüğünde kimsenin göründüğü gibi olmadığını göreceksin. Beni yumuşak başlı yabancı bir delikanlı, kolay bir av gibi görmüş olabilirsin. Ama seni uyarayım, öyle değilim. Ben bir buçukluğum, zorlu gözü pek ve tehlikeli. Pippin öyle gaddar bir yüz ifadesi takındı ki oğlan bir iki adım geriledi fakat hemen geri dönerek yumruklarını sıktı. Gözlerinde savaş ışıltıları vardı. ''Yo dedi, güldü Pippin. Yabancıların kendileri için anlattıklarına da inanma. Ben dövüşçü değilim ama her halükarda saldırıda bulunan kişinin kimliğini açıklaması daha kibarca bir davranıştır. Oğlan gururla dikeldi. Ben muhafızlardan Beregond oğlu Bergil. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten dedi Pippin. Çünkü tıpkı babana benziyorsun. Babanı tanıyorum. Beni seni bulmam için yolladı. O zaman niye hemen söylemedin dedi Bergil ve aniden yüzü asıldı. Bana fikrini değiştirdiğini, beni kızlarla birlikte göndereceğini söyleme sakın. Ama yok, son yük arabaları da gitti. Mesajı güzel olmasa bile o kadar kötü değil dedi Pippin. Beni tepe aşağı etmektense bir süre şehirde gezdirerek yalnızlığımı avutmayı tercih edebileceğini söyledi. Buna karşılık ben de sana uzak ülkelerin hikayelerini anlatabilirim. Bergil ellerini çırptı, rahatlayarak güldü. Her şey yolunda diye bağırdı. Haydi o halde, birazdan gidip cümle kapısından bakacaktık. Şimdi gidelim. Orada neler oluyor? Gün kavuşmadan Irak toprakların komutanları bekleniyor. Bizimle gelirsen görürsün. Bergil iyi bir yoldaş çıktı. Merry'den ayrıldığından beri karşılaştığı en iyi yol arkadaşı. Kısa bir süre sonra sokaklarda giderken insanların kendilerine çevrilen bakışlarını hiç umursamadan gülüşüyorlar, konuşuyorlardı. Çok geçmeden kendilerini büyük cümle kapısına doğru giden bir kalabalık içinde buldular. Burada Pippin biraz da Bergil'in sayesinde yukarı çıktı. Çünkü Bergil ismini ve paraloyu söyleyince muhafız onu selamlayarak geçmesine izin veriyordu. Dahası yol arkadaşını da yanında götürmesine izin veriyorlardı. ''Bu iyi işte'' dedi Bergil. ''Artık yanımızda bir büyük olmadan cümle kapısından geçmemize izin vermiyorlar. Şimdi daha iyi görebiliriz.'' Cümle kapısının gerisinde yolun kıyısına ve Minas Tirith'e uzanan bütün yolların birleştiği büyük döşeli alanda adamların oluşturduğu bir kalabalık vardı. Bütün gözler güneye dönmüştü. Kısa bir süre sonra bir fısıldaşma yükseldi. Orada uzakta bir toz bulutu var, geliyorlar. Pippin ve Bergil kalabalığın önüne doğru kendilerine yol açtılar ve beklemeye başladılar. Belli bir uzaklıktan borular öttü, tezahürat sesleri onlara doğru fırtına uğultusu gibi gümbürdedi. Sonra yüksek borazan sesleri duyuldu, etraflarındaki herkes bağırışıyordu. ''Forlong, Forlong!'' diye seslendiğini duydu Pippin adamların. ''Ne diyorlar?'' diye sordu. ''Forlong geldi.'' diye cevap verdi Bergil. ''Bizim Losarnak hükümdarı şişman Forlong, benim atalarımın yaşadığı yerden. Yaşa işte geldi, yaşasın Forlong.'' Başı çeken kalın bacaklı koca bir at yürüyerek geldi. Üzerinde geniş omuzlu, koca kuşaklı ama yaşlı, aksakallı olsa da zırhlara bürünmüş, siyah miğferli, uzun ve ağır bir mızrak taşıyan biri oturuyordu. Arkasında tozlar içinde baştan aşağı silahlı, kocaman savaş baltaları taşıyan bir dizi adam yürüyordu. Yüzleri asıktı. Pippin'in Gondor'da o ana kadar gördüğü adamlardan daha kısa, biraz daha esmer adamlardı. ''Forlong!'' diye bağırıyordu adamlar. ''İyi yürekli, iyi dost, Forlong!'' Fakat Losarnaklı adamlar geçip gittikten sonra şöyle mırıldandılar. ''Çok azlar, 200 kadar. Bu ne bu böyle? Biz bunun 10 mislini umuyorduk. Kara filo yüzünden olmalı. Güçlerini sadece onda birine ayırmışlar. Yine de hiç yoktan iyidir.'' Böylece kötü günde Gondor şehrini savunmak için gelen bölükler, Irak toprakın adamları şehire varmış, selamlanmış, tezahürat görmüş ve cümle kapısından içeri alınmıştı. Fakat hep çok az, hep umduklarından veya ihtiyaç duyduklarından çok daha azdılar. Yayan olarak ilerleyen hükümdarların oğlu Dervorin'in ardından gelen Ringlo Vadisi adamları, 300 kadar. Mordhond'un yaylalarından Büyük Karakök Vadisi'nden uzun Duinhir ile oğulları Duilin ile Derufin ve 500 okçu. Amphalas'tan uzaktaki uzun kıyıdan türlü çeşit bir dizi adam, avcılar, çobanlar, köylüler ve hükümdarları Golaski'nin hanedanına olanlar hariç hiçbirinde doğru düz silah yok. Lamedon'dan başlarında komutanları olmayan birkaç gaddar görünüşlü dağlı. Etir'den balıkçılar, gemilerden ayrılabilen 100 kadar balıkçı. Yeşillere bürünmüş yakışıklı 300 adamıyla Pinnath gelindeki yeşil tepelerden Zarif Hirluin. Ve son olarak en mağrurları yanında gemiyle gümüş kuğu nişanını taşıyan bayrakları bulunan hükümdarın akrabası Dol Amroth Prensi İmrahil ile gri atlara binen tam teçhizatlı bir büyülük silahşör. Ve bunların gerisinde beyler gibi uzun boylu, gri gözlü, kara saçlı, bir yandan yaklaşırken bir yandan şarkı söyleyen silahlı 700 adam. İşte hepsi bu kadardı. Topu topu 3000'den az adam. Daha fazla gelemiyordu. Haykırışları ve ayaklarının gümbürtüsü şehire girerek gitti. Seyirciler bir süre sessizce durdular. Toz havada asılı kaldı çünkü rüzgar durmuştu. Akşam ağır bir akşamdı. Daha şimdiden kavuşma saati yaklaşmış, al renkli güneş Minduri'nin gerisine dolanmıştı. Şehire gölge çöktü.